Ayrım 7.
Adamın biri ağzımı tıkayıp beni atına aldı. Boğuluyorum sandım. Hiç sesim çıkmadı, bağıramadım. Gözlerim yerinden fırlamıştı. Baktım, bütün arkadaşlarımı toplayıp atlarını almışlar, koşturuyorlar. Kız kıvrak yakalanmış götürülüyorduk. Atlıların kendi aralarında konuştukları dili hiç anlamıyordum. Arapça konuşuyorlarmış. Dört nala bir hayli yol gittik. Sonra bir köye geldik, atlılar durdu. Bizi attan indirdiler. Yine kız kıvrak sararak hepimizi bir avluya kapattılar. Orada bizim gibi başka çocuklar da vardı. Aynı dili konuşuyorduk. Onlar da gözyaşlarına boğulmuş hıçkırıyorlardı. Bizi neden kaçırdıklarını anlayamıyorduk. Onlar da hiçbir şey bilmiyordu. Dert ve yazgı ortağı olmuştuk, beklemeye başladık. Bir gün, iki gün bize ne yemek verdiler ne de su. Korku içinde kıvranıyorduk. Birkaç gün sonra bizi başka bir yere götürüp hadım ettiler. Hayrettin Ağa aradan 70 yıl geçmiş olmasına karşın hala sıkılıyor, utanıyor ve bu hadımlık işinin nasıl olduğunu anlatamıyordu ve anlatamadı. 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'da ve Mısır'da yaşamış olan Doktor Zambako Paşa'nın anlattığına göre o dönemde zenci çocuklarının hadım edildiği önemli yerlerden biri Kızıldeniz kıyısında bugünkü Eritre'nin doğusunda Massava kentinde Halil Ağa adlı eski bir harem ağasının açtığı hadım merkeziymiş. Halil Ağa uzun yıllar Hıdiv İsmail Paşa'nın annesinin dairesinde çalıştıktan sonra azat edilmiş ve Massava'ya gelerek bu merkezi açmış. Arap köle tüccarlarının Afrika köylerinden kaçırtıp hadım ettikleri çocukların satışından büyük paralar kazandıklarını bildiği için bu işi daha ustalıklı bir biçimde yapmaya niyet etmiş. Bu merkezin açılmasından önce çocukları çok ilkel koşullarda hadım ederlermiş. Cinsel organları tümüyle kesilenlerin %90'ı ölürmüş. O dönemlerde çocuklar Mısır'ın merkez bölgelerinde, Nil kıyılarında, Asyut kentinde, Deryal Abiyat adlı eski bir Hristiyan Kıpti manastırında hadım edilirlermiş. Bu operasyon şöyle olurmuş. Çocuklar kollarından ve bacaklarından bağlanarak bir masaya yatırıldıktan sonra cinsel organları sicimle boğularak sıkıştırılırmış. Sonra papaz eline bir ustura alarak bağırta bağırta çocukların cinsel organlarını kesermiş. Bu iş yapılırken bayıltıcı hiçbir ilaç kullanılmadığı için de çocuklar ölümden beter acılar çekerlermiş. Zambako bu tür hadımlık operasyonunun çok sakıncalı olduğunu anlatır. Eğer kesilen sperm kordonları karında akıntı yapar ya da bir iç kanaması olursa çocuk masa üzerinde can verirmiş. Bunu önlemek için de cerrah papazlar kestikleri kordonları ve damarları bağladıktan sonra yaranın üzerine eritilmiş çam sakızı döker ve yarayı ateşte kızdırılmış bir demirle dağlarlarmış. Diyelim ki çocuk ölmedi. Ondan sonra idrar yollarının uçlarına birer kamış takılır ve çocuklar bellerine kadar kuma gömülürmüş. İngilizler Mısır'ı ve Sudan'ı ele geçirdikten sonra kölelikle savaşı hızlandırmışlar, papazlar da hadımlık ticaretini yürütemeyeceklerini anlayınca manastırı kapatıp gitmişler. Eski manastırlar çakallara yuva olmuş. Hayrettin Efendi'nin de Massava'da hadım edildiği anlaşılıyor. Çektiğim acıyı, işkenceyi yıllar boyu unutamadım. Yaşamak varmış kaderde, ölmeden kurtuldum diyor. Galiba aradan 2 hafta geçti, iyileşmeye başladık. Bir gün bizi bir limana götürdüler. Orada kızlı oğlanlı başka çocuklar da vardı. Hepsiyle aynı dili konuşmuyorduk ama kader yoldaşlarıydık. Oğlanların hepsi hadım edilmişti. Birbirimizin halinden anlıyorduk. Bizi bir gemiye doldurdular. Canımızı canavar heriflerin elinden kurtardık diye seviniyorduk. Ama nereye götürüyorlardı bizi? Acaba hepimizi açık denize mi atacaklardı? Hiçbir şey bilmiyorduk ama kuşku içindeydik. Köyümüz, anamız, babamız, kardeşlerimiz gerilerde kalmıştı. Acaba bir daha onlara kavuşmak kısmet olacak mıydı? Bazılarımız durmadan ağlıyordu. Herkes sularda boğulmaktan korkuyordu. Denizi ilk kez görmüş ve çok ürkmüştük. Hepimiz güvertede toplandık. Ilık bir rüzgar esiyordu. Köpüklü dalgaları seyrediyorduk. Başımıza daha ne felaketler gelecekti acaba? Bir ara ufukta bir gemi göründü. Ufacıcık, parmak kadar bir gemi. Ama yaklaştıkça büyüdü. Üzerimize doğru geliyordu. Kaptanı ve tayfaları aldı bir telaş. Kaptan elinde bir boruyla karşıdan gelen gemiyi seyrediyordu. Dürbünmüş meğer o elindeki. Sonra yine Arapça bir şeyler haykırdılar ve bize "Yallah, herkes ambara!" diye bağırdılar. İtile kakıla ambara kapatıldık. Büsbütün korkmaya başladık. Artık sonumuzun geldiğini anlıyorduk. Derken yukarıdan silah sesleri geldi. "Tamam," dedik. "Hepimizi öldürecekler. Çığlık kıyamet." O ara ambarın tavanından bir şeyler sızmaya başladı. Elimi sürdüm, kıpkırmızı kan. "Eyvah," dedim. "Bizi kesecekler." Gemi stop etti. Ambarın kapıları açıldı. Beyaz insanlar göründü kapıda. Sonra hepimizi yeniden güverteye çıkarttılar. Bir de baktık, bizim kaptanın, tayfaların ve Arapların ellerini, kollarını bağlamışlar, onları ambara kapattılar. Beyazlar hiç duymadığımız bir dil konuşuyorlardı. Biri de onların sözlerini Arapçaya ve Habeşçeye çeviriyordu. O küçücük kafamızla sorunu anladık. Meğer İngilizler Kızıldeniz'de köle ticaretini önlemek için devriye geziyorlarmış. Bizim gemiyi görünce bunun bir kaçak köle teknesi olduğunu anlamışlar, dur diye emir vermişler. Bizim kaptan tekneyi kaçırmaya çalışmış ama kurtulamamış. İngilizler ateş etmişler, kaptan vurulmuş ama ölmemiş. Tekne durmuş, İngilizler de borcu edip tekneye atlamışlar. Bunları duyunca biz sevinçten çığlıklar atıp lülülülülülülü çekmeye başladık. Artık köylerimize gideriz diye bayram ediyorduk. Ama sevincimiz uzun sürmedi. Çevirmen yine konuştu ve bütün umutlarımız kırıldı. Çok güçmüş bizi yurdumuza yollamak. Kim bilir nerelerden toplamışlar bizleri. Kölelik yasak edilmiş, biz de özgürmüşüz artık. Ama ne yapacaktık denizin ortasında bu özgürlüğü? İngilizler bizim gemide birkaç nöbetçi bıraktıktan sonra kendi gemilerine döndüler. Önde İngiliz devriye gemisi, arkada biz yeniden yola koyulduk. Bir gün bir gece gittikten sonra bir limana girdik. Orası Yemen'in Aden limanıymış. Bizi gemiden çıkardılar. İnsanlar toplanmış çıkışımızı seyrediyordu. Pazar yerine götürdüler hepimizi. İngiliz komutan halka seslenerek bir şeyler anlattı. Çevirmen de bunları Arapçaya çevirdi. Biz elbet hiçbir şey anlamadık. Sonra bu sözler Habeşçeye de çevrildi. Köle satışı yasak olduğu için bizleri güvendikleri subayların ve memurların ailelerine vereceklermiş. Başladık pazarda mal gibi beklemeye. Halk başımızı üşüştü. Uzun uzun bizi süzmeye başladılar. Sonradan anladım. Bunlar hep oradaki Osmanlı subayları ve sancak görevlileriymiş. Bir ara temiz giyimli bir adam dikildi karşıma, bana bir şeyler söyledi. Anlamadım. Sonra başımızdaki çavuşla konuştu. Yine çevirmen araya girdi. "Bak çocuğum," dedi. "Bu efendi seni istiyor. Gider misin?" "Gitmeyip de ne yapacağım?" "Evet," diye kafamı salladım. Adam sevindi. Yine çavuşa bir şeyler söyledi. Meğer ben bu çocuğu yarın gelip alacağım. Sakın kimseye vermeyin demiş. Ertesi sabahı iple çektim. Geceyi çarşıda geçirdik. Sergilerin üzerinde yattık. Üstte yok, başta yok. Bizi nasıl kaçırdılar söyleyiz. Ayağımızda kan lekeleriyle kaplı bir don, yalın ayak bekleşiyoruz. Derken bir başka adam gelip beni beğendi. Nöbetçi çavuş, "Yallah," dedi, "gidiyorsun." O adamı hiç sevmedim. Ama ne diyebilirim ki? Peşine düştüm, beni evine götürdü. Evde asık suratlı, lanet bir kadın, iki ufak çocuk. Benim görevim en ufak çocuğa bakmakmış. Hemen bebeği kucağıma verdiler. Ben ne anlarım çocuktan, hiç hoşlanmadım. Çocuk da beni hiç sevmedi, ağladı durdu. Derken akşama doğru o beni ilk isteyen tatlı yüzlü adam oraya geldi. "Bu çocuk benim, onu ben aldım, kimseye vermem," demiş. Çavuş araya girdi bana, "Sen kimi istersin?" diye sordu. Ben de o ilk adamı istedim. Kavga bitti, adam beni evine götürdü. Beğendiğim adam Yakup Bey adında bir Osmanlı subayıymış. Beni hemen çarşıya çıkardı. Sırtıma mintan, ayağıma papuç, pantolon, bir de fes aldı. Ben çok sevdim o subayı. Aden'e görevli olarak gelmiş. Birkaç gün sonra bir gemiye bindik. İstanbul'a gidiyormuşuz. Günlerce Kızıldeniz'de, Akdeniz'de sallandık. Sonunda İstanbul'a vardık. Mevsim kıştı, kar yağıyordu. Karı ilk kez o zaman gördüm. Çok şaşırdım, çok düşündüm. Yakup Bey meğer beni İstanbul'u ünlü bir kişiye hediye etmek için götürmüş. Çok bozuldum. Oysa ben Yakup Bey'i baba gibi sevmiştim. Beni Çerkez Mehmet Paşa'ya hediye etti. İnsan hiç hediye olur mu? Oluyormuş, o zaman anladım. Beni giydirip kuşatıp paşanın konağına götürdü. Kocaman bir konaktı orası. Yaşamımda ilk kez sobayı orada gördüm. Türkçeyi o konakta öğrendim. İnsan olmanın zevkini orada tattım. 1908'de meşrutiyet ilan edilince hepimizi azat ettiler. Ben oradan Sultan Hamit'in kızı Naime Sultan'ın konağına geçtim. Oradan da Sultan Reşat'ın sarayına. Cumhuriyetin ilanından sonra hepimiz dağıldık. Eski dostlarımdan bir Behzat Ağa vardı. Gidip Paris'e yerleşmişti. Beni de çağırıyordu. Kalkıp gittim. Meğer o ben gelmeden önce ölmüş. Kaldım mı tek başıma koca Paris'te? Elçiliğe başvurdum. Allah razı olsun, beni İstanbul'a gönderdiler. Bir saraylı hanım arkadaşımla birlikte bu evi satın aldık. Geçinip gidiyoruz. Buymuş kaderimiz. Son harem ağası Hayrettin Efendi 1976'da öldü. 9. Sosyalizm, Genç Osmanlılar ve Devleti Aliye. 1876 yılında Osmanlı İmparatorluğu büyük çalkantılar içindeydi. Hasan Hilmi Bey mabeyinde Serkureyna durumundaydı. Yani padişahın huzuruna rahatça girip çıkabiliyor ve protokol işleriyle ilgileniyordu. Nişantaşı'nda Hacı Emin Efendi sokağında bir konak satın almıştı. Yazları da Rumeli Hisarı'ndaki yalısında geçiriyordu. Musa Paşa, eşleri, oğulları ve kızları ise Beşiktaş'ta Kılıç Ali Paşa mahallesindeki konakta yaşıyorlardı. Meyyali'nin kocası Hasan Hilmi'nin aynı ana ve babadan üç erkek kardeşi vardı. Salim Bey, Kadri Bey ve Ömer. En büyükleri Salim Bey'di. Ona ailede Salim amca denirdi. Kadri Bey askerlik mesleğini seçmiş ve albaylığa kadar yükselmişti. Ömer ise 1868'de açılan Mektebi Sultani'yi ilk bitiren gençlerin arasındaydı. Üç kardeş bir cuma günü aralarında sözleşerek Hasan Hilmi Bey'i görmeye gittiler. Amaçları Memaliki Osmaniye, yani Osman ülkesi ve Devleti Aliye'nin durumu üzerine biraz bilgi edinmekti. Çünkü hepsi karamsarlık içindeydi. Hasan Hilmi'nin geniş bir saray ve bağbali çevresi vardı, kulağa delikti, çok şeyler biliyordu. Gerçekten de ülkenin durumu hiç parlak değildi. Abdülaziz tahta çıktığından beri neler olmamıştı? Memaliki şahanedi. Önce Karadağlılar devlete baş kaldırmışlar ve Osmanlılara kan kusturmuşlardı. O zamanlardan kalma bir deyim vardır. Devlete boyun eğmeyenlere kendini Karadağ prensi sanıyor derler. Sultan Aziz padişah olduktan bir süre sonra Eflak Boğdan olayları, onun ardından Girit isyanı çıkmış. Mısır Hidivli'ye yeni haklar istemiş, Bulgarlar baş kaldırmış, Yunanlılar ve Sırplar olay çıkartmışlar. Hersekliler ayaklanmış ve bunların gerektirdiği masrafları hazine karşılayamaz olmuştu. Sırbistan kalelerinin Sırp beyliğine bırakılması üzerine oradaki Türkler mallarını ve topraklarını yok pahasına Sırplara satarak Osmanlı topraklarına göç ettiler. Kafkasya'dan, Girit'ten ve Kırım'dan gelen yüz binlerce insan da Anadolu ve Trakya'ya akın etti. Göçmenler gittikleri yerlere kendi perişanlıklarını da getirdiler. Çoluk çocuk sefil oldu, kimileri de halkın davarlarını ve atlarını yağma ettiği eşkıya türedi. Hasan Hilmi ile kardeşleri konağın salonunda bir araya geldiler. Burası görkemli bir salondu. Yerde büyük bir şirvan halısı, ortada pirinç bir mangal vardı. Pencerelerin yanlarından yere kadar Bilecik kadifesinden yapılmış perdeler uzanıyordu. Duvar köşelerine sedef kalkmalı, gümüş işlemeli, şam işi kavukluklar yerleştirilmişti. Pencere önünde geniş bir sedir, salonun sağ köşesinde de 4-5 Fransız koltuğu görülüyordu. Camakana ve raflara İznik çinileri ve beykoz, çeşme bülbülleriyle gülabdanları ve zarflı fincanlar sıralanmıştı. Tavandan salonun ortasına muazzam bir avize sarkıyordu. Duvarı da Ayvazovski'nin bir tablosu süslüyordu. Salim ağabey çift sıra alta düğmeli, kurşuni renkli bir redingot, yelek ve pantolon giymişti. Ayaklarında rugan ayakkabılar vardı. Redingotun yakasının arkasında da kolalı bir beyaz gömlek ve papyon bir kravat görülüyordu. Kardeşlerin her üçü de başlarına hokka biçimi, azizliğe denen üstü dar, altı geniş fesler geçirmişlerdi. Her üçü de kumraldı, sakal ve bıyık bırakmışlardı. Kadri Bey sırmalı albay elbisesiyle gelmişti. Ömer ise düz yakalı, setre ceket ve dik yakalı kolalı bir gömlek giymişti. Kardeşler koltuklara yerleştiler. Hal hatır sorulduktan sonra sıra gündemdeki konulara geldi. İlk içini döken Salim ağabey oldu ve söze şöyle başladı. Abdülmecit döneminde rüşvet önce bir hattı hümayunla, sonra da bir fetva ile yasak edilmişti. Ne oldu? Sadrazam Ali ve Fuat Paşaların rüşvete tenezzül ettikleri anlatıldı. Bunlar yalan mı? Mahmut Nedim Paşa'nın da Rus elçisi Ignatiyev'den paha biçilmez hediyeler aldığı söylendi. O da mı yalan? Hıdiv İsmail Paşa'nın sadrazamlara para yedirdiğini duymayan kalmadı. Bunlar hep gizli gizli konuşuluyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum, utanıyorum. Rüşvet alanlar utansın. Neden biz utanalım Salim ağabey? Öyle değil, hepimiz utanıyoruz. Bu memleketin evladıyız ve hiçbir şey yapamıyoruz. Daha neler var anlatmakla bitmiyor. Ya memurların ve askerlerin durumu? Onların ne kadar güç şartlarda yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Ziya Paşa meclisi vala üyesiyken bir rapor vermişti. Hasan, sen de okumuşsundur sanırım. Bu raporunda Ziya Paşa şöyle bir şeyler yazmıştı. Askerler ve memurlar aylıklarını bazen 8-10 ay gecikmeyle alıyorlar. Askere elbise de verilemiyor. Kışta kıyamette beyaz pantolonla ve çıplak ayakla nöbet bekleyen askerler var. Bazıları dileniyor, bazıları hırsızlık yapıyor, yol kesiyorlar. Cephelerde görev yapan subayların evlerine gönderdikleri maaş ellerine geçmiyormuş. Dul ve kimsesiz kadınlara ayrılan fukara maaşları da ödenmiyormuş. Gürültü çıkartan kadınları imamların evlerine kapatıyorlarmış, erkekleri de zaptı hapishanelerine. Ziya Paşa bunları sadrazama bildirdi de ne oldu? Zat-ı şahane bunları duymadı mı? Albay Kadri Bey, evet ağabey dedi. Ne yaptınız? Askerin hali perişan. Herkes aç, sen aç, ben aç, otur da falaç derler ya, o durumdayız. Aç ve çıplak asker nasıl savaşır? Su bulanmayınca durulmaz derler. Sular bulandı bulanacağı kadar. Neredeyse boğulacağız. Ağabey yıl uğursuzun. Askerin maaşını çalıyorlar. Mintanını, ceketini, pantolonunu, yiyeceğini çalan çalana. Ordu perişan. Ülkemiz kafirin cenneti oldu. Başta akıl olmayınca kuru kafa neylesin? Bu iş neye varır bilemem. Akacak kan damarda durmaz. Bir gün akmaya başlarsa devleti alliyenin hali haraptır. Allah o günleri göstermesin. Ama gösterecek bu gidişle. Hasan Hilmi Bey bunları bilmiyor değildi. Bir süre sustuktan sonra her zamanki uzlaştırıcı ve hoşgörülü olgun havasıyla "Sizin gibi düşünenlerin sayısı çok yüksek." dedi. "Şimdilerde herkes bunları konuşuyor. Genç Osmanlılar bu yüzden ortaya çıkmadılar mı? Ziya Paşa da bu yüzden Namık Kemal ile birlikte Paris'e kaçmadı mı? Ama ne oldu? Padişah Efendimiz Paris'e ve Londra'ya gidince onları oradan da kovaladılar. Biliyorsun, yeni Osmanlılar içinde benim yakın arkadaşlarım var. Birçoğunu çok iyi tanıdım. Birlikte olduk, oturduk, tartıştık. Çoğuna hak veriyorum. Ramak kaldı. Ben de belki onlarla birlikte kaçacaktım. Beni ihbar ettiklerini biliyorum ama kurtuldum. Aramızda uzun uzun şunu konuştuk. Kaçmak mı yoksa burada kalıp etkili olmak mı? İnan bana, onlar da keyiflerinden kaçmadılar. Ama tutuklanıp işkence göreceklerini anladıkları zaman dışarı gitmek zorunda kaldılar. Kardeşlerin en küçüğü Galatasaraylı Ömer, ağabey dedi. Onlar özgürlük ülkelerine gittiler. Orada öğrenecekleri çok şeyler vardı. Fransa'da büyük devrimden bu yana neredeyse 80 yıl olacak. Biz devrimin ne olduğunu öğrenebildik mi? 16. Louis neden devrildi? Bastil hapishanesi neden yıkıldı? Kralların sonsuz para harcamaları, halkın kanını emmeleri, soyluların ve papazların kurduğu sömürü düzeni bu devrimi hazırlamadı mı? Bizdeki koşullar buna hiç benziyor mu ağabey? Söyleyin çok rica ederim. Padişahımız bunlardan hiç ders almadı mı? Tabii o Fransa'da 3. Napolyon'u görüyor, Avusturya'da Franz Joseph'i ve İngiltere'de Kral Edward'ı. Demek ki diyor, ihtilaller geçicidir, halk baş kaldırır, kanlar akar ama sonra her şey durulur. Zat-ı Şahane 16. Louis'den yıllar sonra Napolyon'un ve daha sonraları da 3. Napolyon'un imparator olmalarıyla teselli bulmuştur herhalde. Ama kızın ayağı öyle değil. Devrimler yok olmuyor. Atılan tohumlar yıllar sonra yalnız o ülkede değil, dünyanın dört bir yanında filizler veriyor. Bakın Amerika'ya yerleşenler İngilizleri nasıl kovaladılar. Bakın Fransa'ya, Zat-ı Şahane'nin büyük dostu 3. Napolyon ne oldu? Daha 6 yıl önce bütün Fransa'yı maceraya sürükleyen Napolyon Prusyalılara esir düşmedi mi? Abi, günümüzde Avrupa ülkelerinde sosyalizm yani iştiraki yöneylemleri var. Halk artık ne soylulara köle olmak istiyor, ne din sömürücülerine, ne büyük toprak sahiplerine, ne de sanayicilere, bankacılara ve büyük iş adamlarına. Sosyalistler sosyal sınıfları ve sınıf kavgalarını ortadan kaldırmak için bütün üretimde ve dağıtım araçlarında özel mülkiyetin kaldırılması için savaşıyorlar. Bundan 25-30 yıl önce Prusya'da Karl Marx adında bir filozof ortaya çıktı. Düşünce arkadaşı Engels'le birlikte toplumun gelişmesi ve ekonomisi üzerinde kitaplar yazdı. İştirakiyun Partisi Manifestosu adlı bir bildirge kaleme aldılar. Enternasyonel adlı uluslararası bir örgüt kurdular. Ulusal düzeyde işçi hizipleri de kuruldu. Amaçları dünyada yeni bir düzen oluşturmaktı. Fransa kralı Almanlara esir düşünce sosyalistler patırtıya papuç bırakmadılar ve Paris'te de böyle bir iştirakçı yönetim kurarak iktidarı ele geçirdiler. Ama ancak 3 ay dayanabildiler. Kralcılar ve kent soylular Almanlarla işbirliği yaparak Paris Komünü denen bu yönetimi devirdiler. Komüncülerin hepsini de kurşuna dizdiler. Bakın abi, dünyada neler oluyor? İstanbul'da bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Genç Osmanlılar da bunlara seyirci kaldılar. Bunları bize yansıtmadılar. Doğru vallahi Ömer. Dünyada neler olmuş demeyi Maliki Osmaniye'de biz hiç duymamışız. Kardeşler arasında derin bir sessizlik oldu. Bir süre sonra Hasan Hilmi, "Aman Ömerciğim," dedi. "Lakırdı söylemekle dudak aşınmaz. Ama sen yine bunlardan hiç kimseye söz etme. Başımız derde girer, dördümüz de yanarız." "Evet ama ağabey, biz deve kuşu gibi başımızı kuma gömersek de bir şey değişmez. Bir gün devrimci savaşlarla bütün krallar, padişahlar, despotlar ve onların kuklaları devrilecek. Halklar özgürlüğe kavuşacak ve sömürü düzeni yıkılacaktır. Ok menziline varır." Kadir Bey Ömer'i destekliyor ve o konuştukça gözlerinin içi gülüyordu. "Salim ağabey, Kadri, sen de bir şeyler söyle, içini dök bakalım," dedi. Kadri Bey, "Vallahi benim bu konularda fazla bilgim yok," dedi. "Babam bilirsiniz hiç konuşmaz. İstanbul'da, Memaliki Osmaniye'de ve dışarıda neler olup bittiğini hiç ondan öğrenemedik. Babam bilse de anlatmaz. Onun böyle bizler gibi bir dünya görüşü yoktur. Musa Paşa akıllı ve kurnaz adamdır. Kapıcılar kahyalığından su nazırlığına kadar kendi becerisiyle yükselmesini bilmiştir. Elbette. Kendisine saygımız sonsuzdur. Ama onunla ne konuşabilirsiniz? Biz kendi kendimizi yetiştirdik. Ne paşa olduk ne de nazır. Ama kafalarımız onların hepsinden ileri." Kadri Bey sözü dönüp dolaştırıp güzel sanatlara getirdi ve şöyle dedi. "Biliyorsunuz ben askerim. Ama politikadan ve ordu işlerinden çok sanatla ilgilenirim.